Mişli Hikayeler bir tarihi absürt komedi podcastidir. Her hikayenin tarihi ve hikaye unsurları gerçek olmasına rağmen diyaloglar tamamen hayal gücüne dayanmaktadır. Ben Emirşen Mitchell, yani Miş, bu hafta sizlere tarihin en gizemli hava korsanı D.B. Cooper'ın kayboluşundan bahsedeceğim. Hikayemiz 24 Kasım 1971 Çarşamba günü ABD'nin Portland Havalimanı'nda uçak bileti alan Dan Cooper ile başlıyor. Cooper, üzerindeki siyah takım elbisesi, trench kotu ve elindeki evrak çantasıyla gayet iyi görünümlü bir adam. Şükran gününden tam bir gün önce, öğleden sonra saat 3 civarları olduğunda havaalanı tıklım tıklım insan dolu. Bir takım teyzeler, ay inşallah uçak rötar yapmaz, bak dondurucuda hindim var, eve gideyim de pişirmeye başlayayım bir an önce, 10 saat sürüyor tarife göre, vallahi yarın akşama anca yetişecek diye söylene söylene bavullarını çekiştiriyorlar. Northwest Hava Yolları gişesine giden Cooper, Seattle'a tek kişilik bir bilet lütfen diyor. Görevli de, kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? Aman yani gidiş dönüş alırsanız daha uyguna geliyor diyor. Cooper da, olsun çok şükür 3'ün 5'in hesabını yapmıyoruz. Ben tek yön alayım lütfen diyor. Görevli de, peki o zaman bir 20 dolarınızı alırım diyor. Cooper da, ne 20 dolar mı? Bedava olsaymış, üstüne para verseymişsiniz. İyi ki de 1971 yılında yaşıyorum. Yaşasın ne güzel fiyatlar, yemin ediyorum. Uçağa binerken de öyle ekstraymış, güvenlikmiş falan yok. Uçakların yarısı boş. Kesin yanıma da oturan olmaz zaten. Hayat şartları çok şahane falan diyerek biletini alıp 305 sefer sayılı uçağa biniyor. Girişte bekleyen hosteslerden biri olan Florence, Cooper'a 18C'deki koltuğuna kadar eşlik ediyor. Uçağın kalkmasını beklerken viski ve soda getiren hostese 1030 atıyor Cooper. Florence da, aman ya gene yolculardan biri bana yürüyor. Öf bıktım. Zaten Allah muhafaza kilo alırsam işten atılma tehlikem var diye iyicene kuru göte döndüm. Bir de niye herkes çıkarıyor ayakkabılarını uçağa bindiği gibi? Hep saçlarımı ayak kokusu sinli. Canımdan bezdim valla. Keşke 1971'de değil de 2021'de yaşasaymışım. Kesin hayat süperdir. Falan deyip notu okumadan cebine koyuyor. Cooper da, bayan şu notu bir okusanız mı acaba? Üzerimde bomba var da diyor. Tabii Cooper'ın surat bir düşüyor. Şu takımıma bak, jilet gibi, evrak çantama da bomba koymuşum, elimde viski, tadı da hiç acı gelmiyor ki. Hatta buz bile yok içinde. Susuz içerim ben bunu. Çünkü ben en havalıyım, karizmama gel falan derken hostes kız adamı hiç sallamayıp hatta nota gözünün ucuyla bile bakmadan cebine atıyor. Neyse Florence notu açıyor, bir bakıyor notun içinde. Sevgili hostes hanımefendi, umarım sağlığınız yerindedir. Sizi rahatsız etmiş olacağım ama rica etsem gelip yanıma oturur musunuz? Yanlış anlamayın. Çantamda bomba var da. İsteklerimi pilotlara iletmenizi rica edeceğim zahmet olmazsa. Gözlerinizden öperim. Dan Cooper yazıyor. Florence de hemen Cooper'ın yanına oturup, bu bir şaka değil mi? Hiç komik değil. Bak şükran gününden bir gün önce yarım saatlik uçağı niye kaçırmaya kalkıyorsun? Bulsana 14 saatlik bir Los Angeles İstanbul uçağı. Emeğine değsin değil mi ama? Falan diyor. Cooper da hemen evrak çantasını açıp, bir dizi kablo ve dinamitten oluşan düzeneyi gösterip, sana dediğim bomba bu. Makine, fabrika işi falan değil. %100 el yapımı. Hatta tamamen yerli parçalarla yaptım falan diyor. Sonra da isteklerini bir kağıda yazıp Florence'tan kaptana götürmesini istiyor. Notun üzerinde, canım kaptan, öğleden sonra 5'e kadar bir sırt çantası içinde sadece 20 dolarlık banknotlardan oluşan tam 200 bin dolar nakit para, 2 ön ve 2 arka paraşüt, İndiğimizde de yakıt ikmali için hazırda bekleyen bir yakıt kamyonu istiyorum. Yanlış bir şey yapmaya kalkmayın, yoksa başladığım işi bitiririm. Sağlıcakla kalın, Dan Cooper yazıyor. Pilot hemen hava yolunu arayıp polise ve FBI'ye haber vermelerini söylüyor. O dönem tabii hava korsanlığı o kadar yaygın ki, bunun için hava yollarının takip ettiği bir protokol bile var. Hani şuraya bir güvenlik koyalım, bir K9 köpeği getirdi yürürlerken arkalarından koklatalım demek yerine fidye protokolü geliştirmişler. Tabii bu vurdum duymazlıktan, bu genişlikten, bu hallederizcilikten istifade son 2 yılda yaklaşık 100 kişi uçak kaçırmaya çalışıyor. Ve bunların 50 tanesi de başarılı oluyor. Bir de o zamana kadar genelde bu hava korsanları vizyonsuz. Cooper o dönemki hava tarihinin en büyük rakamını istiyor. Ki o da sadece 200 bin dolar. Bugünün parasıyla 1.28 milyon dolar. Hani madem bir işe kalkıştın desene 100 milyon dolar Bitcoin, Dogecoin falan. Neyse dediğim gibi vizyonsuzlar. pilotun telsizi üzerine Northwest Hava Yolları'nın sahibi hemen fidyenin ödenmesi için talimat verip uçağın da bu süre zarfında Seattle Havalimanı üzerinde daire çizmesi için onay alıyor. FBI ajanlarından biri askeriyeden paraşüt almaya giderken cebinden arayıp "Ajan, ne diyeceğim? Bu Cooper askeri değil, sivil paraşütü istemiş," diyorlar. Ajan da "Allah canınızı almasın. Hemen havalimanının yanında skydiving okulu var. Oradan alırdım. Paralı otobana girdim acelemiz var diye. Fişini getiriyorum ama ben karışmam," falan deyip hemen ilk çıkıştan çıkıp skydiving okulundan paraşüt almaya gidiyor. Bir diğer ajan da paranın hazırlandığı ve seri numaralarının fotokopisinin çekildiği bankaya gidiyor. "Kardeşim, elinizi çabuk tutun. Bir çekmeyin fotokopileri. Hiç mi kafanız yok? Bir serinin ilk numarasını, bir de son numarasını çekin. Gerisini tahmin ederiz oradan. Yemin ediyorum hepinizin içine hep pis mikrop paralara dokunmaktan beyin yem amip girmiş falan diyeceğim ama aç kalır o amip, aç orada," diye söylene söylene bankadaki herkesi ağlata ağlata çıkıyor oradan. Uçak Seattle'a indiğinde Cooper uçaktaki 36 yolcuyu "Ya şu rakamın güzelliğine gel ya. Ben en son uçağa bindiğimde sadece benim koltuğumda 36 kişi oturuyordu." Neyse, 36 yolcuyu ve notu verdiği hostesi para ve paraşütlerle değiştirip sonra da yakıt ikmali yapılıp pilotun ve mürettebatın bir kısmıyla tekrar uçuşa geçiyorlar. Pilota 3 kilometre yüksekliği aşmadan alçaktan uçmasını ve gidebildiği kadar yavaş gitmesini istediğini söylüyor. Pilot, "Nereye gidiyoruz peki? Bak uzak bir yerse gene yakıt ikmali için durmamız gerekecek," diyor. Cooper da, "Aa pardon kaptan, haklısın. Mexico City'de inecek var," diyor. Pilot da hemen fırsattan istifade eline mikrofonu alıp,
"Sayın yolcularımız, kaptanınız konuşuyor. Şu anda 3000 metre yükseklikte, saatte 250 kilometre hızla seyretmekteyiz."
Tadında bir anons yapıyor. Pilotun karizma sesiyle falan bir gaza gelen Cooper da daha sonra polis çizimlerinde yer alacak olan koyu renkli ve yüzünü saran meşhur güneş gözlüğünü takıyor. Bunun üzerine çay kahve servisine gelen yeni hostes Tina, "Gözlükler de yakıyor. Gerçek mi bu? Bayağı pahalı gözüküyor," diyor. Cooper da, "Yok ya ben takılmam öyle. Markaymış pahalıymış falan. Lensleri bayağı iyi ama. Bak gece olmasına rağmen gayet rahat görüyorum," falan diyor. Ardından muhabbet bir tatlıya bağlıyor. Seattle'dan Reno'ya uçarken pencereden aşağı bakan Cooper, "Aha buralar hep yeşillikti önceden. Şimdi betonarme bina oldu," falan diyor. Tina da, "Sen buraların yerlisin sanırım. Ben İzmirliyim. Üniden sonra dili öğrenmeye geldim. Sonra kaldım," falan diyor. Cooper da, "İzmirli mi? Güzelliğinden belli zaten," falan dedikten sonra bir Türk dizisi kıvamında 34 dakika boyunca göz kırpmadan bakışıyorlar. Tina aralarında bir elektrik oluştuğunu fark edip uzaklaşmak için, "Dur ben sana demli bir çay getireyim," diyor. Cooper da, "Çay çay çay, içim kıyıldı. Yok mu bir şekerli bir şeyin, bir bisküvin, neyin?" diye soruyor. Tina da, "Gevrek var memleketten. Dur yanına beyaz peynirle karpuz keseyim," falan deyip kalkıyor yanında. Cooper pilota seslenip, "Kaptan, vallahi keyfim çok yerinde. Açsana şu radyoyu, bir deme takalım falan dinleyelim de havamızı bulalım," diyor. Kaptan da imkansız aşkı Tina'yı Cooper'a kaptırmanın hüznüyle, "Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum," açıp mikrofonla da içli içli eşlik ediyor. Daha sonra Cooper paraları çantadan çıkarıp "Yolda bile bulsan say demişler," deyip tek tek sırt çantasının içine sıkıştırmaya çalışıyor. Ama bakıyor ön paraşüt, arka paraşüt, bir de koca sırt çantasıyla bombalı evrak çantası, iki de yedek paraşüt derken "Örümcek miyim ben? Saracak kolum bacağım kalmadı," deyip hostesi çağırma düğmesine basıyor. Hostes Tina gelince de, "Affedersin, biliyorum çok şey istiyorum ama ödünç alabileceğim bir bel çantan var mı? Ben parayı sırt çantasına istedim ama paraşütü hesaba kapmayı unutmuşum. Çantayı kemere bağlayacağım ama o da ağır, pantolu aşağı çekiyor," diyor. Tina da, "Yok maalesef, ben daha çok kol çantası insanıyım," deyince Cooper, "Bak bir sürü para var burada ekstradan. Sayacağım derken balyaları bozdum. Hepsi geri sığmadı çantaya. Bir kısmını vereyim sana, zahmet oldu o kadar, uçağını kaçırdım. Bir de kaç bardak çayın içtim, ellerine sağlık. Bunu bir bahşiş olarak düşün," diyor. Tina da, "Yok, çok mersi. Benim maaşım bayağı yerinde. Sonuçta 1971 yılındayız. Enflasyon oranı bayağı düşük. Dolarımızın alış gücü bayağı yüksek. Gene de teşekkürler, düşünmen yeter. Eyvallah," diyor. Bu arada Tina'nın kalbi pırpır. Çünkü bu çakal, bu anasının gözü Cooper'ın 4 tane paraşüt istemesinin sebebi FBI'ın paraşütlerle oynayıp onları bozmasını önlemek. Çünkü FBI eğer Cooper'ın yanına bir de hostes falan alıp atlamayı planladığını düşünürse onların hayatını riske atacak bir şey yapamayacağından mecburen doğru düzgün çalışan paraşütler vermek zorunda. Ama Cooper'ın kafası bu işlere fena çalışsa da niyet asla kimseyi incitmek değil. Diyor ki, ceylan gözlü Tina, korkma, senin benimle atlamanı isteyecek değilim. Hani derler ya, right person wrong time, yani Türkçesi doğru insan yanlış zaman diye. İşte öyle oldu seninle tanışmamız. Tina da diyor ki, sen şimdi böyle konuşuyorsun ama çapkınlıktan da geri kalmıyorsun. Florence'a bir notla numaranı verdiğini biliyorum. Cooper da, bebeğim ne numarası? Ben o nota üzerimde bomba var yazdım. O yanlış anladı, diyor. Tina da diyor ki, cidden beni geride bırakıp atlayacak mısın Coopish? Bak dışarısı soğuk ve karanlık. Saat neredeyse 8 oldu. Ya ölürsen, ya sağ salim inemezsen? Cooper da diyor ki, ah benim İzmir çiğdemi Tina'm. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Bunun üzerine Tina, Allah seni kahretmesin. Uçaktan atlamaktan ölmezsen de kesin klişeden aforizmadan ölürsün sen. Atla ya, ne yaparsan yap. Vallahi soğuttun kendinden. Yürümez bu iş, diye söylene söylene kokpite gidiyor. Zar zor olsa da Cooper, para dolu çantayı beline bağlayıp, gecenin karanlığına, saatte 300 km rüzgara aldırmayıp, Seattle ile Reno arasında bir yerlerde, yani ABD hava sınırlarında, paraşütlerden iki tanesiyle uçağın arka kapısından atlıyor. Ve bir daha da hiç kimse tarafından görülmüyor. Cooper atladıktan sonra uçak güvenli bir şekilde Reno'ya iniş yaptığı gibi didik didik aranıp bütün personel sorguya tutuluyor. Uçuş görevlilerinden biri, ifadelerimizi verdik. Bak yarın şükran günü. Ailelerimiz bizi bekliyor. Ben geçen sene de mesaiye kaldım bahanesiyle eve gitmedim zaten. Bu sene de uçak kaçırıldı desem bile yemezler. Annemden terliği yerim. Bir zahmet beni Seattle'a atın falan diyor. FBI ajanı da, bir sakin ol koçum. Hepimizin ailesi var. Hiç mi dizi film izlemedin? Crime scene sonuçta burası. Bak sarı bandın üzerinde de yazıyor. Aç mısın? Yarım ekmek döner söyleyeyim mi sana? Diye soruyor. Uçuş görevlileri Tina Maclow ve Florence Schaffner FBI'ye verdikleri ifadelerinde ikisi de Cooper'ın boyunun 1.80 civarında yaklaşık 75-80 kilo olduğunu, koyu renk saçlı ve gözlerinin kahverengi olduğunu söylüyorlar. Tina'nın belalısı pilot William'a göre kendisi çok şahane, en bilinçli bir pilot olduğundan Cooper paraşütle atladığında iniş yapacak düzlük bulamasın, bir çam ağacının üzerine yılbaşı süsü gibi konsun, kazıklı Voivoda'nın gazabına uğrasın diye rotayı özellikle ağaçlık alanlardan, ormanlardan seçtiğini söylüyor. Cooper'ın başından beri uçaktan atlamayı planladığı düşünüldüğünde rotayı kendinin seçmemesi ve rastgele bir yerde atlaması onu yere indiğinde bekleyen biri olması ihtimalini sıfıra indiriyor. Yani Cooper'ın büyük ihtimalle bu suçu tek başına işlediği sonucuna varılıyor. FBI yavaştan bir efsaneye dönüşen Cooper'ı bulabilmek için 20 dolarlık banknotların seri numaralarını halka açıklıyor. Ve tam 9 yıl sonra 1980'de küçük bir çocuk babasıyla birlikte kamp yaptığı Washington Vancouver'da 5800 dolar değerinde 20 dolarlık banknotlarla dolu çürümek üzere olan bir kese kağıdı buluyor. Çocuk kese kağıdını babasına gösterdiğinde babası aslan parçası be aferin saydın mı sayacaksın. Bak bu önemli bir atasözü atanım ben senin. Gel öğren neymiş yolda bile bulsan sayacaksın falan deyip sevinçle kese kağıdını açmasıyla erimiş, eskimiş, çürümüş 20'likler bir bir kül gibi dökülmeye başlıyor. Bakıyor bu paralar pazarda markette geçmez. Bunları nerede okuturuz acaba diye Google'da aramasıyla banknotların seri numaralarının FBI'ın verdiği numaralarla eşleştiğini görüp hemen polise götürüyor paraları. Polis de vatandaşlık görevinizi yaptığınız için teşekkürler falan diyor. Çocuğun babası da amirim belki bir yüzlük ateşlersiniz sandım. Benzine hep zam geldi. Dünyanın yolunu geldik. Bak 9 senedir FBI'ın beceremediğini şu sabiyi yaptı. Bir gofret bari verseydiniz. Sabah gider kendinize donat alırsınız ama. Falan deyip bir hışımla çıkıyor karakoldan. Tabii FBI paranın bulunduğu yeri ve çevresini arasa da başka hiçbir delil bulamıyor. Parayı da Cooper uçaktan atladığında nehre düşürdüğü ve akıntı yardımıyla Vancouver yakınlarına taşındığı şeklinde açıklıyorlar. Bu olayın en ilginç yönlerinden biri de Cooper'ın isminin baş harflerinin DB olarak geçmesi. Yani D ve B harfleri. Çünkü hava yollarına göre bilet Dan Cooper adına. Yani D-A-N. Tahminlere göre gazetecilerden biri bir yazım hatası yapıp Dan yerine DB yazıyor adını. Diğer gazeteciler de DB Cooper. Dan Cooper'dan çok daha karizmatik bir isim. Den sanki izdivaç programında talipli arar gibi ama DB resmen bir süper kahraman adı deyip makaleleri bu isimle yazıyorlar. Soruşturmanın ilk 5 yılında FBI'ın davayla ilgili 800'den fazla şüphelisi olsa da en sonunda şüpheli sayısını 24'e indiriyorlar. FBI'ın bir numaralı en favori şüphelisi Richard Floyd McCoy. Nisan 1972'de McCoy uçak kaçırma suçundan tutuklanıyor ve 45 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Cooper ve McCoy'un uçak kaçırma metotları arasında inanılmaz benzerlikler var. İkisi de Boeing 727 tipli yolcu uçağından paraşütle atlayarak kaçıyor. İkisi de 4 tane paraşüt istiyor. İkisi de olay sırasında sakin davranıp hosteslere "Çantamda bomba var, sakın yanlış bir şey yapmaya kalkışmayın" yazan notlar veriyor. Ve iki olay da üniversitelerin bahar tatili zamanına denk geliyor. Yani teoriye göre meşhur DB Cooper bir üniversite öğrencisi. Tarihin en gizemli hava korsanı DB Cooper, 4 kişi bir öğrenci evinde kalan, geceleri batak atan, minibüse binince "abi şuradan bir öğrenci alsana" diyen akbilli bir adam. Tabi bütün bu benzerliklere rağmen FBI, DB Cooper'ın fiziksel tarifine uymadığı ve öğrenci adamda uçak bileti alacak $20 olmadığı gerekçesiyle McCoy'u şüpheli listesinden çıkarıyor. İkinci sıradaki şüpheli ise Dwayne Weber. Hanımı Joan'ın ifadesine göre Dwayne tam ölmek üzereyken onu yanına çağırıp "sana bir şey söylemem lazım" diyor. Joe da "biliyordum zaten, gözün çıksın, beni aldattın değil mi? Bunu söyleyeceksin giderek. Püh, sana yazıklar olsun. Boyun devresin diyeceğim ama devrili devrileceği kadar" falan deyip ağlamaya başlıyor. Dwayne de "kızım yemin ediyorum son nefesinde bile yalvartıyorsun adamı. Bir dinle ya, öyle bir şey değil. Ben senin üstüne gül koklar mıyım? Ben DB Cooper'ım, onu itiraf edecektim. Efsaneyim ben" diyecektim. "Yeminle hevesimi kaçırdın. Neyse ben ölünce helvam fıstıklı yap, bak cimrilik etme" deyip ölüyor. Polis ifadesinde Joe, Dwayne'in geceleri çok horladığını, bazen de rüyasında konuştuğunu, "parmak izlerim uçağın her yerlerinde" diye çığlıklar atarak uyandığını falan söylüyor. Ayrıca Dwayne'in uçaktan atlama sonucu oluşan bir diz sakatlığından dolayı merhem kullandığını ve bir sebepten dolayı eski bir Northwest Hava Yolları bileti sakladığını belirtiyor. FBI ajanları Dwayne fiziksel tarife uysa da gider ayak hanımını etkileme çabaları bunlar. "O öldükten sonra başkasıyla evlenmesin diye yalan söyledi muhtemelen" deyip Dwayne'i de şüpheli listesinden çıkarıyorlar. Bir diğer şüpheli ise Kenneth Christensen. Listeye ispiyoncu erkek kardeşi yüzünden giriyor. Küçükken de elinde tebeşirle tahtada konuşanları yazmak için fırsat kollayan Lyle, Kenneth'in Northwest Hava Yolları'nda uçuş görevlisi olarak çalıştığını, viskiye bayıldığını ve DB Cooper olayının hemen ardından da bir ev aldığını söylüyor. Kenneth'in asıl listede 3 numaraya kadar çıkmasının sebebi ise fotoğrafını hostes Tina'ya gösterdiklerinde gördüğü binlerce vesikalık arasında en çok Kenneth'in resminin Cooper'a benzediğini söylüyor. Hatta ardından da Cooper'ın en güzel yerinin kahverengi gözleri olduğuna dair bir türkü patlatıyor. Ama FBI, Kenneth'in zamanında orduda paraşütçü olarak görev yaptığını, DB Cooper'ın ise askeri paraşütü kullanmayı bilmeyen bir amatör olduğunu söyleyip listeden çıkarıyor. Son olarak FBI ajanı Larry Carr da dahil olmak üzere çoğunluğun inandığı bir teoriye göre DB Cooper uçaktan düşerek öldü. Carr, azıcık tecrübe sahibi, kuş kadar aklı olan hiçbir paraşütçü zifiri karanlık gecede, yağmurda, yüzünde saatte 200 millik bir rüzgarla mokasen ve trench coat giyerek atlamaz diyor. Hadi atladı, hayatta da kaldı, insan bir kurban keser başının gözünü sadakası olsun diye. Hiç duymadık, kesse kesin duyardık diyor. FBI Temmuz 2016'da yani tam 45 yıl sonra Cooper dosyasını kapattı. Kim bilir, belki DB Cooper'ın gerçekte kim olduğunu ya da ona ne olduğunu bilen biri vardır ve bir gün gerçek ortaya çıkar. Ama şimdilik Cooper'ın kayboluşu tarihin çözülemeyen tek uçak kaçırma vakası olmayı sürdürüyor.